Zaman Tüneli.
Merhaba TGRT FM'in sevgili dinleyicileri. Yeni bir Zaman Tüneli programında sizlerle beraberiz.
Tarihe şan verenler.
Sevgili dinleyiciler, bu hafta programımızın bu bölümünde çok uzaklara gidiyoruz. Delhi Türk Sultanlığı'nın en büyük hükümdarlarından İltutmuş Şemseddin Han'dan bahsedeceğiz. İltutmuş Şemseddin Han, Hindistan'da Türklüğün ve İslamiyet'in yayılması ve tutulmasında çok büyük hizmetleri olmuş müstesna bir hükümdardır. İltutmuş Han aslen Türkistan'daki asil İlbarı kabilesine mensuptu. Aylam Han'ın oğluydu. Çok akıllı, zeki ve kabiliyetliydi. Hindistan Evliyası'nın büyüklerinden Muinuddin Çeşti ile yine Evliya'dan Şihabüddin Sühreverdi beraber oturmuşlar sohbet ediyorlardı günün birinde. Bu sırada henüz çocuk olan Şemseddin İltutmuş elinde ok ve yay olduğu halde yanlarından geçti. Muinuddin Çeşti İltutmuş'a şöyle bir nazar etti ve "Ey dostlar," dedi. "Allah bilir ya, şu küçük çocuk yarın bir gün Hindistan hükümdarı olacak ve Hindistan hükümdarlığı yapmadan bu dünyadan göçmeyecek," buyurdu. İşte bu tarihten itibaren İltutmuş'un şimdiki tabirle roman gibi hayatı cereyan etmeye başladı. Akıllı ve zeki olması sebebiyle çekemeyenler tarafından esir diye köle tüccarlarına satıldı İltutmuş. Buhara'ya götürüldü. Şehir alimlerinin reisi durumunda olan bir zat, Reisül Ulema, onu satın aldı. Bu zat onu çocuklarıyla beraber ilim tahsiline tabi tuttu ve en iyi şekilde yetiştirdi. Bir zaman sonra bu İltutmuş'u yine asil ve mümtaz bir aileden olan Hacı Buhara adlı tüccar satın aldı. Sonra da Cemalettin Muhammed isimli bir zata sattı. Bu Cemalettin Muhammed İltutmuş'u aldı Gazni'ye götürdü. Gazni'ye uzun süreden beri bu İltutmuş gibi zeki, faziletli, terbiyeli ve tahsilli bir köle getirilmemişti. Onun bu durumu Gazni hükümdarı Sultan Muizüddin Muhammed Guri'ye bildirildi. Sultan İltutmuş ve Aybey adlı başka bir köleyi maiyetine almak için ikisine 1000 altın teklif etti. Tüccar buna razı olmadı. Bunun üzerine sultan bu ikisinin satılmasını yasakladı. Lahur Sultanı Kutbettin Aybey Gazni'ye gelince İltutmuş'u satın almak istedi. Sultanın yasaklamasından dolayı bu köleyi Gazni'de değil Delhi'de satın alabileceği bildirildi. Bunun üzerine Kutbettin Aybey onu Hindistan'a götürdü ve orada satın aldı. İltutmuş, asaleti, üstün kabiliyeti, aklı ve keskin zekasıyla sınıf tanımayan Türk ve İslam devletinin hizmetinde devamlı yükseldi. Delhi'de önce Kutbettin Aybey'in hususi muhafız alayı başkanlığı makamı olan sercandarlık vazifesine getirildi. Kutbettin Aybey, İltutmuş'un sadıkane hizmetini ve maharetini görünce tuttu kızını ona verdi. Demedi ki bu bir köledir. 1195 senesinde Guvaliyar fethedilince İltutmuş buranın valiliğine tayin olundu. Vali iken idareciliğinin yanında cesareti ve yiğitliğiyle dikkat çekince kendisine Bedayun havalisinin idaresi de verildi. Celum Nehri kıyısında Gakharlarla yapılan muharebede üstün başarı gösterdi İltutmuş. Bundan dolayı sultan tarafından Emirül Ümeralığa yani bugünkü Genelkurmay Başkanlığı makamına denk gelen Emirül Ümeralığa tayin edildi. Kutbettin Aybey 1210 senesinde vefat edince yerine oğlu Aramşah geçti. Kardeşler arasında taht mücadelesi başladı. Devlet adamları İltutmuş'u davet ettiler. Aramşah İltutmuş'un üzerine sefer düzenlediyse de mağlup oldu. İltutmuş Aramşah'ı yendikten sonra bütün ülkede hakimiyetini tesis ettirmek ve emniyeti temin etmek için rakipleriyle mücadeleye girişti. 1222 senesinde Hindistan'da ayrı bir hükümdarlık kurmak isteyen Celaleddin Harzemşah'a karşı Delhi Sultanlığı'nı koruyarak ülkenin bölünmesine meydan vermedi. 1225'te Lahnavti, 1228'de Sint, 1234'te Malva seferlerini yaptı ve Vindhya dağlarının kuzeyindeki bütün Hindistan'ı Delhi Sultanlığı'na kazandırdı. Bu İltutmuş'un Hindistan'daki fetihleri ve İslamiyet'i yayma faaliyetleri Abbasi halifesi El-Müstansır Billah tarafından takdirle karşılandı. Ve halife İltutmuş'u sultan olarak tanıyıp hilat gönderdi. Böylece Hindistan'da tanınan ve kendisine halife tarafından hilat gönderilen ilk hükümdar İltutmuş oldu. 1229 senesinden sonra paralarda ve kitabelerde Nasır Emirül Müminin ünvanını kullandı İltutmuş ve 1236 senesinde vefat etti. Hindistan'da saltanatı Abbasi halifeliğince tanınan ilk Türk sultanı olan Şemseddin İltutmuş, müstesna bir şahsiyetti sevgili dinleyiciler. Alimleri, velileri meclisinden hiç eksik etmezdi. Gönül Sultanı Kutbüddin Bahtiyar Kaki, Ecmir beldesinde talebeleri irşat ile meşgul olan hocası Muinuddin Çeşli'yi ziyarete giderken Delhi'ye uğradı. Sultan İltutmuş bu Kutbüddin Bahtiyar'a çok alaka gösterdi. Delhi'de kaldığı birkaç gün içinde sultanın ona olan hürmeti, muhabbet ve bağlılığı her gün bir kat daha arttı. Bahtiyar Kaki'nin Delhi'den hiç ayrılmasını istemeyen sultan onun orada kalmasını teklif etti. Kutbüddin Bahtiyar şehrin dışında oturmayı tercih etti. Sultan Hacı Kutbettin'in teyzinden bereketinden istifade edebilmek için haftada en az 2 defa hizmetinde bulunmaya giderdi. Evet, Sultan İltutmuş bütün işlerinde bu Hacı Kutbettin'e danışır, onun nasihatlerine göre hareket ederdi sevgili dinleyiciler. Hacı Kutbettin, Sultan'ın Hazreti Ömer ve Ömer bin Abdülaziz'in yolundan yürümesini, mazlumun hakkını koruyup insanların ihtiyaçlarını gidermekte onlar gibi olmaya gayret göstermesini, geceleri uyanık kalmasını, ibadetle meşgul olmasını, uyku bastıracak olursa abdest tazelemek suretiyle mani olmasını, böylelikle hayatını sürdürmesini tavsiye etti. Sultan, hocasının tavsiyesiyle gece karanlık bastığında tanınmamak için fakirlerin giydiği bir elbise giyerek şehri dolaşırdı. Fakirlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalar, onlara gizlice yardımda bulunurdu. Camileri devamlı kontrol ederdi. Müslümanların rahatça ibadetine mani olabilecek bir şey bulunmamasına, varsa derhal yok edilmesine dikkat ederdi. Sarayı bütün sıkıntıların, dertlerin halledildiği bir mekan haline getirdi. Muhtaçların ihtiyaçları giderildi. Ahaliden Müslüman olsun olmasın, kimse zulüm edilmez, haksızlık yapılmazdı. Saray adamlarının ve memurların halka muamelesini kontrol etmek için sarayın üstüne bir kule yaptırmıştı. Sultan İltutmuş, Allah'ın huzurunda ağırlığını taşıyamayacağı mesuliyetlerin, işitmeye tahammül edemeyeceği, izah etmeye imkan bulamayacağı şikayetlerin ortaya çıkabileceği kıyamet gününden çok korkardı. Bu yüzden bir gün hocasının huzuruna geldi, eteklerini tuttu ve Allah bana bir saltanat ihsan etti. Elbette ki kıyamet günü bu ağır yükün hesabı sorulacak. O zor günde siz beni terk etmeyin, ne olur, size yalvarıyorum dedi. Hacı Bahtiyar Kaki de onun bu arzusunu kabul etti. Sultan İltutmuş, ilme ve alimlere hürmetkar olduğu için Delhi'de kültür seviyesi yükseldi sevgili dinleyiciler. Devrinde ülkesinde Muinüddin Çeşti, Kutbettin Bahtiyar Kaki, Bahaüddin Zekeriya, Feridüddin Genci Şeker, Hacı Ahmet Buhari, Kadı Hamidettin Naguri gibi alimler bulunuyordu. İlmi ve irfanı yayıyorlardı. Bu alimlerin günümüze kadar ulaşan kıymetli ve çok nadide eserleri vardır. Sultan İltutmuş zamanında ilim, ibadet ve diğer sosyal ihtiyaçların temini için eserler inşa edildi. Eskileri tamir ve ikmal edildi. Kutbettin Aybey'in başlattığı Delhi'deki Kutup Camii ve meşhur Kutup Minare ve Ecmir Camii tamamlandı. Bedayun'da Müslümanların ibadetlerini ve ilim tahsillerini kolayca yapabilmeleri için Cami-i Mescidi yaptırdı. Yeni fethedilen yerlerde Türk-İslam medeniyetini sembolize eden eserler inşa edilerek beldeler süslendi. Sevgili dinleyiciler, Sultan İltutmuş, Hindistan'da Türk-İslam hakimiyetini kuvvetlendiren ve ölümsüz eserler bırakan büyük bir hükümdardır. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Türkistan hükümdarı Timur Han, İran'ı istila edip de Şiraz şehrine geldiği zaman, büyük şair Hafız Sadi-i Şirazi ile görüşmek istemiş. Adamlarından birini gönderip kendisini davet etmiş. Zavallı Hafız Şirazi o sırada tek başına çekilmiş kalmış, sıkıntı içinde, ihtiyaç içinde yaşarmış. Timur Han'ın huzuruna götürdükleri zaman haliyle, kıyafetinden onun vaziyeti anlaşılıyormuş. Üst baş perişan. Hükümdar kendisine demiş ki, aman Hafız demiş, sen bir şiirinde diyorsun ki, eğer an Türkiye Şirazi bedest aret dili mara, behali hindu yeş bahşem Semerkandu Buharara. Yani eğer o Şirazlı güzel gönlümü şad edecek olursa, ben onun bir kara benine bütün Semerkand'ı Buhara'yı bağışlarım diyorsun. Böyle dediğin halde nasıl olur da böyle nafakaya muhtaç, perişan bir durumda kalmışsın, üst baş perişan. Hafız Şirazi demiş ki, hükümdarım demiş, İşte ben o bol keseden yaptığım ihsanlar yüzünden bu hale geldim. Sevgili dinleyiciler, bir aralık şiddetli bir hastalığa tutulmuş Fransa Kralı 14. Louis. Hiç kimse çaresini bulamamış. Neyse bir ilaç bulmuşlar, bir de onu deneyelim demişler. Bu ilacı içtikten sonra kral çarçabuk iyileşmiş. Bir müddet sonra aynı hastalığa bu sefer başbakan Kardinal Mazarin tutulmuş. Kardinal Mazarin çok haris, müstebit, halkın eleman dediği, hatta kralın dahi onun elinden eleman dediği bir kimseydi. O da tuttu aynı ilaçtan içti. Ancak kardinal aynı ilaçtan içer içmez can verdi. Bunun üzerine halk arasında şöyle bir şaiye çıktı sevgili dinleyiciler. Bu ilaç var ya, bu ilaç Fransa'yı iki defa kurtaran ilaçtır. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Türklerin bildiğimiz en eski ataları Oğuzlardır. Bu Oğuz devleti, Oğuzlar hakkında, Hun Türkleri hakkında fazla bilgi elimizde yok. Ancak bunların gerek askerlik sahasında, gerek teknik sahasında, hasılı bütün medeniyet sahasında mühim bir yeri olduğunu az çok bıraktıkları eserlerden, emarelerinden anlıyoruz. Malum bu Hun Türklerinin en şerefli hükümdarı Oğuz Han'dır. Çinlilerin Maotun, Motun dedikleri, Fransızların Mete diye tercüme ettikleri, kökeninin ise Batur, Bahadır olduğu zannedilen hükümdar. Milattan önce 3. yüzyılın sonlarında yaşadı bu muhteşem cihangir. Ülkesi Kore ile Japon denizinden Volga nehrine kadar uzanıyordu. Ve Oğuz İmparatorluğu, Hun İmparatorluğu 26 tane krallık arazisinden mürekkepti. Bu Oğuz Han'ın dehası yalnız cihangirlik sahasına münhasır değildi sevgili dinleyiciler. Sadece iyi bir asker değildi. Aynı zamanda teknik sahada, teşkilatçılıkta da bir misli yoktu. Mesela Oğuz Han ıslıklı okları keşfetmişti ve fetihlerinde bu buluşundan çok faydalar görmüştü. Yine askeri teşkilat itibariyle de 300 bin süvariden mürekkep muazzam ordusunu dünyanın dört cihetine göre dört kola ayırmıştı sevgili dinleyiciler. Bu dört kol atlarının rengiyle birbirinden ayrılırdı. Kuzey kolunun atları yağızdı. Güney kolunun atları kulaydı. Batı kolunun kır ve doğu kolunun atları da baklakırıydı. At renkleri ayrılığına mukabil bu dört kolun müşterek bir hususiyeti vardı. O da Ulu Hakan'ın Oğuz Han'ın keşfettiği ıslıklı oklarla dünyanın dört cihetini birden dehşet içinde bırakmışlardı. Sevgili dinleyiciler, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Belgrad müstahkem mevkiine hakim olan Sultan Süleyman 1521 tarihinde payitahtına dönüyordu. Bir gün erkenden atına bindi. O sırada saçları darmadağınık bir kadın böyle şiddetli ızdırap emareleri, işaretleri vererek padişaha yaklaşabilmek için muhafızların arasına atıldı. Herhalde aklını kaçırmış zannettiler ve uzaklaştırmak istediler. Fakat Kanuni Sultan Süleyman yanına getirilmesine müsaade edilmesini emretti. Kadın padişaha, "Sultanım," dedi, "dün benim evim yağma edildi. Ben nereye gideceğim? Eşyamı, nafakamı nerede bulacağım?" dedi. Kanuni Sultan Süleyman gülerek cevap verdi. "Eğer," dedi, "senin evinin uğradığı bütün bu zararlar seni uyandırmaya yetmemiş de ancak bu sabah onların farkında olmuşsan, sen çok derin bir uykuya dalmış olmalısın. Hiç mi işitmedin, hiç mi duymadın evin yağma edilirken, eşyaların çalınırken?" dedi. Kadın cevap verdi. "Padişahım," dedi, "ben uykuya dalmıştım," dedi. "Çünkü zat-ı şahanenizin, benim de bütün tebaanızın da emniyeti için, selameti için uyanık bulunduğunuzu zannediyordu." Kanuni Sultan Süleyman bu cevabı çok beğendi. Vezirlerinden Rüstem Paşa'ya emretti. Bu kadına 20 altın ihsan edilmesini ve evinden çalınan şeylerin tazmin edilmesini emretti. İşte sevgili dinleyiciler, Kanuni Sultan Süleyman'a boşuna Kanuni dememişler. Sevgili dinleyiciler, bu hafta da Zaman Tüneli'nin sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere, hoşça kalın.
Zaman Tüneli.